Ayrım 29, Çöküş, Jared Diamond, sayfa 295. Eskimoların yaşamlarını devam ettirmeleri. Açık sularda balina avlama gibi ustalıkları da içeren Eskimo kültür ve teknolojisi, Bering Boğazı bölgesinde M.S. 1000 yıllarından önce doğdu. Karada köpek kızakları, denizde ise büyük tekneleri Eskimolara mallarını Dorsetlerden daha hızlı taşıma imkanı sağladı. Orta çağlarda kuzey kutbu ısınınca ve Kanada kutup adalarını ayıran donmuş su yolları eriyince Eskimolar balina avı için Kanada'nın doğu içlerine doğru girdiler. M.S. 1200'de kuzeybatı Grönland'a, daha sonra Grönland'ın batı kıyısı boyunca güneye doğru Norderseta'ya ulaşmak üzere ilerlediler. M.S. 1300'de batı yerleşim yerlerinin yakınına, 1400'de de doğu yerleşim yerlerine ulaştılar. Eskimolar Dorsetlerin avladıkları avların aynılarını avlıyorlardı ve muhtemelen onlardan bu konuda daha başarılıydılar. Çünkü ellerinde ok ve yayları vardı. Balina avlamakla Dorsetlerin veya İskandinavyalıların elinde olmayan bir besin maddesine sahiptiler. Bu nedenle Eskimo avcıları birden fazla sayıda eşleri ve çocuklarıyla düzinelerce insanı barındırabilen büyük evlerde yaşıyorlardı. Bu evlerde ayrıca 10-20 erkek avcı ve savaşçı da yaşayabiliyordu. Norderseta'nın ana avlanma yerleri içerisinde Eskimolar Sermermiut denilen yerde zaman içinde yüzlerce ikametgahtan oluşan büyük bir yerleşim alanı kurdular. Sayıları zar zor birkaç düzineyi bulan bir grup İskandinavyalının Norderseta'daki avlarda büyük bir grup Eskimo tarafından fark edildiğini ve onlarla iyi ilişkiler kuramadıklarını bir düşünün. İskandinavyalıların tersine Eskimolar kutup koşullarının üstesinden gelerek binlerce yıllık bir kültürel gelişim sergilediler. Grönland'da inşaat, ısınma ve aydınlatma ihtiyaçları için ağaç yoktu. Ancak bu Eskimolar için hiçbir şekilde bir sorun teşkil etmiyordu. Buzdan kubbe biçiminde igloo denen evler inşa ediyorlar, lambalarında ve ısınma amaçlı olarak da balina ve fok yağı kullanıyorlardı. Tekne inşası için az mı tahta vardı? Bu Eskimolar için hiç sorun değildi. Küçük kano çerçevelerinin üzerine fok derisi geriyorlar ya da yine aynı malzemeyle yumiyak denen büyük tekneler yapıp açık denizlere balina avına gidebiliyorlardı. Eskimoların mükemmel tekneleri olan kayaklar hakkında çok şey okumama ve günümüzde özellikle Birinci Dünya'da modelleri bulunan plastikten yapılma modern kayakları görmeme rağmen yine de Grönland'da ilk defa geleneksel bir Eskimo kayakı gördüğümde çok şaşırmıştım. Bu tekneler İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin yaptığı uzun, dar ve hızlı Iowa tipi savaş gemilerini hatırlattı bana. Güvertelerindeki boş alanların her bir santimetresi bombardıman silahları, uçak savarlar ve diğer silahlarla yüklü olan bu gemilerle karşılaştırıldığında bu Eskimo tekneleri 5.8 metre uzunluğu ile oldukça küçük olmasına rağmen benim düşündüğümden daha uzundu. İnce uzun kayakların güvertesi de silah doluydu. Fırlatma uzantısıyla birlikte monte edilmiş bir zıpkın, 1.8 metre uzunluğunda zıpkın sapına takılabilir ayrı bir zıpkın başı, kuşlara atmak için oklar. Bunun ucunda kuşa atmak için bir okun yanı sıra okun kuşu ıskalaması durumunda devreye girecek 3 ayrı ok ucu bulunuyordu. Balinaları cezbetmek için fokların iç organlarından yapılma yemler ve zıpkınlanan balinaya öldürücü darbeyi vurmak için mızrak. Ayrıca bildiğim hiçbir savaş gemisi veya deniz aracında görmediğim şekilde kayak aracı kullanan kişinin boy, kilo ölçülerine ve kol gücüne göre yani üstüne göre yapılmıştı. Bu taşıt adeta onu kullanan tarafından giyiliyordu ve oturma yeri bu kişinin parkasına dikilmiş bir giysiydi. Christian Keller, Grönlandlı dostlarından birine göre yapılmış modern kayaklardan birini giymek istedi. Ama bindiğinde ayaklarının sığmadığını ve üst bacaklarının delikten giremeyecek kadar büyük olduğunu gördü. Avlanma stratejileriyle Eskimolar kutup tarihindeki en kullanışlı ve karmaşık yöntemleri geliştirmiş olan avcılardı. İskandinavlar gibi karibu, mors ve kara kuşları avlayan fakat bunun için kendilerine has yöntemler kullanan Eskimolar fokları zıpkınlamak için kayak kullanır ve açık denizlerde kuş arayıp vurur, balina zıpkınlarlardı. Tek bir Eskimo kendi başına sağlıklı bir balinaya öldürücü bir darbe vuramayacağı için av balinanın başka bir Uniyak'taki adamlar tarafından zıpkınlanmasıyla başlardı. Sherlock Holmes'un Kara Peter'in Macerası adlı kitabını hatırlarsınız belki. Kötü kalpli emekli bir gemi kaptanı duvarını süsleyen zıpkın vücudunu delmiş bir şekilde evinde ölü bulunur. Sherlock Holmes tüm bir sabahı bir kasap dükkanında bir domuza zıpkın saplayarak geçirir ama boşunadır. Bu gerçekten zor bir iştir. Tüm bunlardan Sherlock Holmes katilin zıpkını profesyonel olarak kullanan biri olduğu sonucunu çıkarır. Çünkü eğitimsiz birinin ne yaparsa yapsın zıpkını derin olarak saplayamayacağını anlamıştır. Eskimoların bunu gerçekleştirmesi iki şekilde mümkün oluyordu. Zıpkını sıkı sıkıya tutmayı sağlayan yakalama yeri sayesinde avcının atış gücü ve etkisi artıyordu. Ayrıca Eskimolar balina avlama eğitimine çocuk yaşlarda başlayarak çok fazla pratik yapıyorlardı. Bu durum atıcı kolun hiper uzaması denen bir durum ortaya çıkarıyor, bir bakıma avcının vücuduna yerleştirilmiş fazladan bir zıpkın atış mekanizması sağlıyordu. Mızrak başı balinaya saplandığında akıllıca tasarlanmış bir mekanizma ortaya çıkıyor ve avcıların balinaya saplanmış mızraktan ayrılan mızrak sapını geri almalarını sağlıyordu. Eğer mızrakçı mızrak başına bağlı halatı tutmaya devam ederse kızgın balina Uniyak'ı ve tüm Eskimoları suyun altına çekebilirdi. Bu arada mızrağın ucuna takılı içi hava dolu bir fok mesanesi balinanın su üstünde kalmasına yardımcı oluyor ve daldıkça daha da yorulmasını sağlıyordu. Balina nefes almak için su yüzüne çıktığında Eskimolar üzerinde ucuna mesane takılı başka bir mızrak daha atarak balinayı iyice yoruyorlardı. Ancak balina yeterince yorulduğunda avcılar balinanın hemen yanına giderek öldürücü son darbeyi vurmaya cesaret edebiliyorlardı. Eskimolar Grönland'da en bol bulunan ancak yakalanması zor olan halkalı fokları avlamak için de özel teknikler geliştirmişlerdi. Grönland'daki diğer fok türlerinin tersine halkalı foklar buzda kafasının geçeceği büyüklükte, yani vücudunun geçeceği büyüklükte değil, delikler açarak kışı Grönland'ın kıyı sularında geçirirler. Bu delikleri bulmak zordur çünkü foklar delikleri kar ile kamufle ederler. Tilkiler yer altında yaptıkları yuvalarına girip çıkmak için nasıl ki pek çok delik açarsa, foklar da nefes alma delikleri açarlar. Avcılar fokun deliğinin üzerindeki karları temizlemezler. Aksi takdirde fok deliğin başında kendisini birinin beklediğini anlar. Bu nedenle avcı Kuzey Kutbu'nun karanlık kış gününde fok kendini gösterene kadar sabırla hiç kıpırdamadan deliğin başında bekler ve hayvan karın arasından nefes almak için çıktığında karın arasından onu neredeyse görmeden mızraklamaya çalışır. Vücuduna mızrak saplanan fok yüzüp gittiğinde avcı sapından ayrılan fakat halata bağlı kalan mızrak başını hayvan yorulana kadar çeker ve en sonunda avlamayı başarır. Bu yöntemi öğrenmek ve başarılı bir şekilde uygulamak oldukça zordur. İskandinavlar hiçbir zaman bu yöntemi uygulayamamışlardır. Sonuçta diğer fok türlerinin sayı olarak azaldığı yıllarda Eskimolar halkalı foklara yönelmişler, ancak İskandinavlar bu seçeneği hiç hayata geçirmedikleri için açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya kalmışlardır. Bu nedenle Eskimolar hayatta kalma şansı açısından İskandinavlar ve Dorsetlere göre daha avantajlı durumdaydılar. Eskimoların Kanada ve Kuzeybatı Grönland'a yayılmalarını kapsayan birkaç yüzyıl içerisinde önceden her iki bölgede de baskın durumda olan Dorset kültürü yok oldu. Bu nedenle Eskimolarla ilgili bir değil, iki sırıyla karşı karşıyayız. Eskimoların bölgelerine gelmesinden hemen sonra önce Dorsetlerin, sonra İskandinavların ortadan kalkması. Kuzeybatı Grönland'da bazı Dorset yerleşim yerleri Eskimoların gelişinden sonra 1-2 yüzyıl daha hayatta kaldı. Bu esnada iki kavmin birbirlerinden haberdar olmaması imkansızdı. Buna rağmen Dorset yerleşim yerlerinde Eskimo yapımı eşyalar bulunması gibi iki kavim arasındaki ilişkiyi gösteren net bir kanıt mevcut değildir. Elimizde bu ilişkiyi belgeleyen dolaylı kanıtlar var. Grönland Eskimoları Grönland'a gelmeden önce sahip olmadıkları birçok Dorset geleneğini Grönland'a gelince benimsediler. Bunlar arasında kar bloklarını kesmek için kemik bıçağı, kubbeli kar evleri, sabun taş teknolojisi ve Tool 5 denen bir tür mızrak başı bulunmaktadır. Açıkçası Eskimolar Dorsetlerden yalnızca bir şey öğrenmekle kalmamış, onlar ortadan yok olduktan sonraki 2000 sene boyunca da bir şeyler yapmış olmalılar. Her birimiz Dorsetlerin nasıl ortadan kalktığına dair kendi kafamızdan bir senaryo yazabiliriz. Benim tahminlerimden bir tanesi, zorlu kış şartlarında açlıktan ölen Dorsetliler arasından birkaç kadının erkeklerini terk ederek balina ve halkalı fok etiyle ziyafet çeken Eskimo kamplarına gittikleri. Eskimolarla İskandinavların ilişkileri. Eskimolarla İskandinavyalılar arasındaki ilişki ne seviyedeydi? İlginçtir fakat bu iki kavmin Grönland'ı paylaştığı yüzyıllar boyunca İskandinavyalıların tarihinde Eskimolara sadece 3 kere, o da çok kısa bir şekilde yer verilmiştir. Bu 3 nottan birincisi ya Eskimolardan ya da Dorsetlerden bahsediyor olabilir. Çünkü Dorsetlerin kuzeybatı Grönland'da hala yaşam sürdüğü ve Eskimoların daha yeni yeni geldiği 11. ve 12. yüzyıllardan bahsediliyordu. Norveç tarihi kitabında yer alan 15. yüzyıldan kalma bir el yazmasında İskandinavyalıların ilk defa Grönland yerlileriyle nasıl karşılaştıkları anlatılır. İskandinav yerleşim yerlerinin kuzeyinde avcılar Skraeling dedikleri küçük insanlarla karşılaşırlar. Bu insanlar öldürücü olmayan yara aldıklarında yaraları beyaz bir renk alıyor, kanama olmuyor. Ancak öldürücü yara aldıklarında yara hiç durmadan kanıyor. Demirleri yok ama mors dişinden silah, keskin taştan araç ve gereçler yapıyorlar. Bu kısa ve öz açıklamalardan anlaşıldığı gibi İskandinavyalılar Grönland'ı paylaştıkları bu insanlara karşı başlangıçta pek de sevecen bir tutum takınmamışlar. İskandinavyalıların Vinland ve Grönland'da karşılaştıkları 3 grup yeni dünya yerlisine verdikleri Skraeling ismi eski İskandinav dilinde yaklaşık olarak gariban, sefil kimse anlamına geliyordu. Ayrıca gördükleri ilk Eskimo veya Dorset insanını hemen bıçaklamaya kalkıp ne kadar kanaması olduğuna baktıklarına göre onlara fazla barışçı yaklaşmadıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca 6. bölümde İskandinavyalıların ilk defa Vinland'de bir grup Kızılderili ile karşılaştıklarında 9 kişiden 8'ini öldürdüklerini de unutmamak lazım. Bu ilk bağlantılar İskandinavyalıların Eskimolarla neden iyi bir ticaret ilişkisi kurmadıklarını açıklamaktadır. Aynı şekilde kısa olan ikinci not M.S. 1360 civarında Batı yerleşim yerlerinin harap edilmesinde Skraelinglere bir rol atfediyor. Bu rolün ne olduğunu aşağıda göreceğiz. Söz konusu Skraelingler sadece Eskimolar olabilirdi. Çünkü o zamanlar Dorsetler Grönland'dan çoktan silinip gitmişti. Son not ise 1379 yılı için İzlanda'nın tarihi kayıtlarında yer alan bir cümle. Skraelingler Grönlandlara saldırarak 18 erkeği öldürdü, 2 erkek çocuğu ve 1 kadını esir olarak aldı. Eğer bu tarihi yazılarda Norveç'te Sami, yani Sami halkı tarafından yapılan bir saldırı yanlışlıkla Grönland'a atfedilmiş değilse, o zaman bu olay tahminen Doğu yerleşim yerinde gerçekleşmiş olmalı. Çünkü Batı yerleşim yerleri 1379 yılında ortadan kalkmıştı ve bir İskandinavyalı avcı grubunun içerisinde kadın olamazdı. Bu durumda bu kısacık hikayeyi nasıl yorumlamamız gerekir? 10 milyonlarca insanın öldürüldüğü savaşların yapıldığı yüzyılımızda 18 İskandinavyalının öldürülmesi bize önemli bir olay gibi gelmeyebilir. Tüm bunları düşünürken Doğu yerleşim yerinin toplam nüfusunun 4000'den fazla olmadığını ve 18 kişinin erkek nüfusun %2'sini teşkil ettiğini unutmayın. Eğer bugün 280 milyon nüfuslu ABD'ye bir düşman saldırısı olsa ve aynı oranda erkek öldürülmüş olsa sonuç 1 milyon 260 bin ABD'li erkeğin öldürülmesi olur. 1380, 1381 ve diğer saldırılar göz önünde bulundurulmazsa 1379'da belgelenmiş bu olay bile Doğu yerleşim yeri için bir felaket olmalı. Bu 3 kısa metin İskandinavyalılarla Eskimoların ilişkilerine dair elimizde bulunan tek bilgi kaynağı. Arkeolojik bilgi kaynakları Eskimo alanlarında bulunan İskandinav yapılarını veya bu yapıların kopyalarını içermektedir. Eskimo yerleşim yerlerinde İskandinav menşeli 170 parça eşya bulunmuştur. Bunların arasında bıçak, makas gibi eşyalar da bulunmaktadır. Ancak büyük bir kısmı Eskimoların kendilerine eşya yapmak için sakladıkları bakır, demir, bronz veya teneke gibi metal parçalarıdır. Bu tip İskandinav menşeli objeler sadece Vikinglerin yaşadığı Eskimo yerleşim yerlerinde, Doğu ve Batı yerleşimleri veya sık sık ziyaret ettikleri yerlerde, Nordseta değil, aynı zamanda Doğu Grönland ve Ellesmere adası gibi İskandinavyalıların hiç gitmediği yerlerde de bulunmuştur. İskandinav malzemeleri Eskimoların oldukça ilgisini çekmiş olmalı ki yüzlerce kilometre uzaklıktaki Eskimo grupları arasında bunların ticareti yapılmış. Bu objeleri Eskimolar İskandinavyalılardan ticaret vasıtasıyla mı, yoksa onları öldürerek, soyarak veya İskandinavyalılar evlerini terk ettikten sonra buraları yağmalayarak mı edinmişlerdi? Doğu yerleşim yerlerindeki metallerin çoğu kiliselerin çanlarından elde edilmişti ki İskandinavyalıların hiçbir şekilde kiliselerinin çanlarını ticaret konusu yapmayacakları açıktır. Bu çanlar büyük ihtimalle İskandinavyalıların yok olmasından sonra Eskimolar tarafından alınmıştı. İki kavmin yüz yüze bağlantısını gösteren daha kesin bir kanıt Eskimolar tarafından yapılmış İskandinavyalı insan figürleridir. Bu figürlerdeki insanların saç şekli, giysileri veya dış görünüşlerine bakıldığında Vikingler olduğu anlaşılmaktadır. Avrupa bıçağı veya testeresi şeklindeki Eskimo aletleri yağma edilen İskandinav yerleşim yerlerinden alınmış olsa bile Eskimo yapımı tahta variller ve ok başları Eskimoların İskandinavyalıları bizzat bu aletleri yaparken veya kullanırken gördüklerine işaret ediyor. Diğer yandan İskandinav bölgelerindeki Eskimo objesine hemen hemen hiç rastlanmamıştır denilebilir. Bir geyik boynuzundan yapılmış tarak, iki kuş sapanı, bir mors dişinden kulp ve göz kamaştıran bir demir parçası. Bu beş parça eşya yüzyıllarca birlikte yaşayan İskandinav Eskimo topluluklarının İskandinav Grönland'ında bıraktığı tek izler. Bu beş eşya değerli ticaret eşyaları olarak görülemez. Bunlar olsa olsa bazı meraklı İskandinavyalıların bir şekilde edindiği eşyalar olmalı. İskandinavyalıların kendilerine yarar sağlayacak Eskimo teknolojisini örnek alıp kullanmaları beklenirdi ama bunu yapmamışlar. Örneğin herhangi bir İskandinav yerleşim bölgesinde tek bir mızrak, zıpkın atıcı, umiyak veya kayağı rastlanmamıştır. Eğer Eskimolar ile İskandinavyalılar arasında ticaret gelişmiş olsaydı, ticaret malları arasında hiç şüphesiz Eskimoların avlamakta usta oldukları, İskandinavyalıların da Avrupa'ya satmak isteyecekleri en değerli şey olan mors dişi bulunurdu. Ama maalesef bizim için böyle bir ticaretin varlığını görmek oldukça çok zor. Çünkü İskandinav yerleşim yerlerinde bulunan mors dişleri bizzat İskandinavyalılar tarafından mı avlanmış, yoksa bunlar Eskimolardan mı alınmış, bunu tespit etmek imkansız. Ama şu kesin ki İskandinav yerleşim yerlerinde Eskimoların en değerli ticaret malı olarak gördükleri şey, yani halkalı fok kemiklerine hiçbir şekilde rastlanmamaktadır. Eskimolar tarafından başarıyla avlanan halkalı foklar, kış aylarında Grönland'da en bol bulunan fok türü olmakla birlikte İskandinavyalılar tarafından avlanamıyorlardı. Çünkü İskandinavyalılar yılın bu zamanında depo ettikleri kışlık yiyeceklerini av esnasında tüketip sonra da açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya kalabilirlerdi. Bütün bunlardan iki kavim arasında eğer varsa çok kısıtlı bir ticaret olduğu sonucuna varıyorum. İki kavmin bağlantısını gösteren arkeolojik kanıtlar göz önüne alındığında, Eskimolar İskandinavyalılarla aynı adayı ve avlanma bölgelerini paylaşmaktan ziyade adeta başka bir gezegende yaşar gibi yaşamlarını sürdürmüşler. Eskimolarla İskandinavyalılar arasında herhangi bir evlilik yapıldığına dair iskelet veya genetik delil de bulunmamaktadır. Grönland İskandinavlarının kilise mezarlıklarında gömülü kafataslarına bakıldığında bunların kıta İskandinavyasındaki kafataslarına benzediği ve Eskimo İskandinav melezini andıran bir oluşumun olmadığı görülmektedir. Hem Eskimolarla ticaretin geliştirilememesi hem de onlardan çok önemli şeylerin öğrenilmemiş olması bizim bakış açımıza göre İskandinavyalılara çok şey kaybettirmiş olsa da onlar bunu görememişler. Bu başarısızlıklarının nedeni ellerinde fırsat olmaması değildi. İskandinavyalı avcılar Nordrseta'da ve daha sonra Eskimolar batı yerleşim yerlerinin dışındaki fiyortlara geldiğinde Eskimo avcıları görmüş olmalılar. Ağır ahşap kürekli tekneleri ve mors ve fok avlamak için kullandıkları tekniklerinin yanında Eskimoların hafif deriden teknelerinin ve avlanma yöntemlerinin kullanışlılığını fark etmiş olmalılar. Eskimolar İskandinavyalı avcıların başarmaya çalıştıkları her konuda büyük bir başarı sergiliyorlardı. Daha sonraki Avrupa'daki arşivler 1500'lerin sonlarında Grönland'ı keşfetmeye başlayınca kayakların hızına ve manevra kabiliyetine hayran kalmış ve herhangi bir Avrupalı tekneyle karşılaştırıldığında Eskimoların sularda yarı balık gibi bir ok hızıyla ilerledikleri yorumunu yapmışlardı. Kâşifler aynı zamanda Eskimo umiyakları, atıcılık, dikilmiş deri giysisi, bot ve tek parmaklı eldiven, zıpkın ve fok avlama yöntemlerine hayran kalmışlardı. 1721'de Grönland'ı kolonileştirmeye başlayan Danimarkalılar hemen Eskimo teknolojisini benimsediler ve Grönland kıyılarında seyahat ederken Eskimo umiyaklarını kullanarak Eskimolarla ticaret yaptılar. Birkaç yıl içerisinde Danimarkalılar mızrak ve halkalı foklar konusunda İskandinavyalıların birkaç yüzyıl içerisinde öğrendiklerinden daha fazla şey öğrenmişlerdi. Bunun yanında Danimarkalı sömürgecilerin bir kısmı da Orta Çağ'daki İskandinavyalılar gibi pagan Eskimoları hakir gören ırkçılardı. Eğer ön yargısız biçimde İskandinav-Eskimo ilişkilerinin ne şekil almış olabileceğini tahmin etmeye çalışırsak, İspanyol, Portekizli, Fransız, İngiliz, Rus, Belçikalı, Hollandalı, Alman, İtalyan, Danimarkalı ve İsveçliler gibi Avrupalıların daha sonraki yüzyıllarda dünyanın başka yerlerindeki yerli halklarla karşılaştıklarında neler yaptıklarını düşünerek bunu tahmin edebiliriz. Bu Avrupalı sömürgecilerin birçoğu ara bulucu rolüne soyunarak bütünleşmiş ticaret ekonomileri geliştirmişlerdir. Avrupalı tacirler bu bölgelere yerleşmiş veya yerli halkların bulunduğu yerlere ziyaretlerde bulunmuş, yerli halkların ilgisini çeken malları getirmiş ve bunların karşılığında Avrupalıların özlemini duydukları yerel ürünleri almışlardır. Örneğin Eskimolar metal araçlara o kadar muhtaçtılar ki Kuzey Grönland'a düşen Cape York meteorundan kendilerine demir aletler yapmışlardı. İskandinavyalıların Eskimolardan mors dişi, yaban domuzu dişi, fok derisi ve kutup ayısı alarak karşılığında giysi ve süt ürünleri sattıkları bir ticaretin gelişmiş olabileceğini düşünebiliriz. Gerçi Eskimolar bünyeleri laktozu kaldıramadığı için süt içemezlerdi. Ama içinde laktoz bulunmayan tereyağı ve peynir gibi ürünleri kullanabilirdi ki bugün de Danimarka, Grönland'a bu ürünleri ihraç etmektedir. Grönland'da yalnızca İskandinavyalılar değil, zaman zaman Eskimolar da açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya geliyorlardı. Bu riski İskandinavyalılarla karşılıklı ticaret yaparak azaltabilirlerdi. Nitekim Grönland'da İskandinavyalılarla Eskimolar arasında böyle bir ticaret 1721 yılından sonra başlatıldı. Peki bu ticaret neden Orta Çağlar'da yapılamamıştı? Sebeplerden biri iki kavim arasında evlilik yapılmasını veya birbirlerinden bir şeyler öğrenmelerini engelleyen kültürel engellerdi. Eskimo bir kadın İskandinavyalı bir erkeğin işine yaramazdı. Çünkü İskandinavyalı bir erkeğin karısından beklediği şeyler iyi örgü örmesi, yün eğirmesi, koyun ve inek sağması, skyr, tereyağı, peynir yapmasıydı ki bunlar İskandinavyalı kızların çok küçük yaşlardan itibaren öğrendikleri şeylerdi. İskandinavyalı bir avcı Eskimo bir avcı ile dostluk kursa bile İskandinavyalılar bu Eskimo'nun kayağını ödünç alıp onun nasıl kullanılacağını öğrenemezlerdi. Çünkü kayak kullanması çok zor bir tekneydi ve tekneyi kullanan avcının giydiği fok derisinden giysi karısı tarafından özel olarak dikilirdi. Eskimo kadınları fok derisinin nasıl dikileceğini küçük yaşlarda öğrenirlerdi. Bu nedenle bir Eskimo kayağı gören İskandinavyalı bir avcı eve gelip karısına ''Bana onlardan bir tane dik!'' diyemezdi. Eğer bir Eskimo kadınını sizin için bir kayak yapmaya veya kızının sizinle evlenmesine ikna etmeyi umuyorsanız, onunla öncelikle dostluğa dayalı bir ilişki kurmanız gerekir. Ama gördüğümüz kadarıyla İskandinavyalılar Vinland'daki Kuzey Amerikalı Kızılderililere ve Grönland'daki Eskimo'lara sefil diyerek ve her iki kavimden insanları ilk gördüklerinde hemen öldürerek daha en başından kötü bir tutum sergilemişler. Ortaçağ Avrupalıları olarak Hristiyan İskandinavyalılar pagan Eskimo'lara her zaman tepeden bakmışlardır. Sergiledikleri kötü tutumun diğer bir sebebi, İskandinavyalıların kendilerini Nordrseta'daki yerli halk, Eskimoları da davetsiz misafir olarak görmeleriydi. İskandinavyalılar Eskimolardan çok önce Nordrseta'ya gelip burada yüzyıllar boyunca avlanmışlardır. Eskimolar Grönland'ın kuzeybatısından geldiklerinde İskandinavyalılar avlanma önceliğinin kendilerinde olduğunu düşündükleri Morse dişleri için Eskimolara ödeme yapmak istememişler. Eskimolarla ilk karşılaştıkları dönem İskandinavyalıların Eskimolara önerebilecekleri en değerli mal olan demire kendilerinin de çok ihtiyaç duydukları bir dönemdi. Amazon ormanları ve Yeni Gine'nin en ücra noktalarındaki birkaç kabile dışında Avrupalılarla tanışmamış yerel halkın kalmadığı günümüzde ilk bağlantı kurmanın zorlukları pek bilinmiyor olabilir. Nordrseta'da ilk defa bir Eskimo gören İskandinavyalı ne yapmış olabilir? Yüzünde sıcacık bir gülümsemeyle merhaba demiş, sonra da el göz işaretleriyle Eskimo'nun elindeki Morse dişini alıp elindeki demir levhaları ona mı vermiştir? Yeni Gine'deki biyolojik arazi çalışmalarım esnasında bu tür ilk bağlantıları ben de ister istemez tecrübe ettim ve oldukça tehlikeli ve ürkütücü buldum. Bu tip durumlarda yerliler Avrupalıları birer mütecaviz olarak algılar ve yapılan her türlü hareketi can ve mallarına yapılmış bir saldırı olarak görürler. Her iki tarafta bir diğerinin ne yaptığını bilmez, her iki tarafta gergindir ve korkmuştur. Kaçmakla diğer tarafa ateş açmak arasında kalır, karar veremez ve panikleyip karşı tarafın ateş açıp açmayacağını anlamaya çalışan hareketlerde bulunurlar. İlk bağlantıyı dostane bir ilişkiye çevirmek için olağanüstü dikkat ve sabır gerekir. Daha sonraki Avrupalı sömürgeciler zaman içinde bu tür durumlarda ne yapacakları konusunda uzmanlaştılar. Bu ilk ateş açanın İskandinavyalılar olduğu anlamına geliyordu. Kısacası Grönland'da yerel halkla karşılaşan 18. yüzyıl Danimarkalıları veya dünyanın başka yerlerinde ilk defa yerlilerle karşılaşan diğer Avrupalı insanlar İskandinavyalıların karşılaştığı aynı sorunlarla karşılaştı. İlkel paganlara karşı ön yargıları vardı. Onları öldürebilir, soyabilir, ticaret yapabilir, evlenebilir, ellerinden topraklarını alabilirlerdi. Ayrıca onları kaçmamaya veya ateş etmemeye nasıl ikna edeceklerdi? Sonraki Avrupalılar kendi durumlarını ve ellerindeki seçenekleri bir bir değerlendirerek belli bir karara varıyorlardı. Kendileri sayıca az veya fazla mıydılar? Avrupalı kolonistlerin yanlarında eşleri var mıydı? Yerel halkın Avrupa'da beğenilecek yerli ürünleri var mıydı? Ve yerli halkın toprakları buralara yerleşmek açısından Avrupalılara cazip gözüküyor muydu? Orta Çağ İskandinavyalıları bu seçenekleri görüp değerlendirmeye baştan reddettiler. Eskimolardan bir şeyler öğrenmeyi reddettikleri veya bunu başaramadıkları ve onlara karşı askeri üstünlüğe de sahip olamadıkları için ortadan yok olanlar Eskimolar değil, İskandinavyalılar oldu. 29. Ayrımın sonu, sayfa 304.